Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Kıymetli dostlar, bu hafta da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dostlar, dünyanın en eski balık avcılığı yöntemi nedir efendim? Dalyancılık. Çok çok eski yıllara dayanan ve insanoğlunun etle tanışmasından sonra tükettiği temel besinlerden birisi olan balık ve o balığı avlamanın pek çok yönteminden birisi olan dalyancılık en geleneksel yöntemlerden birisi. Hala yaşıyor ama ölümle yaşamak arasında bir yaşayış çok nadir örnekleri var ülkemizde. İstanbul'da değerli dostlar 30 yıl öncesine kadar baktığımız zaman 60'ın üzerinde dalyancılık yapan kişi var, nokta var ve bunlardan günümüzde çok ama çok az kaldı. Dilerseniz bu haberin ayrıntısına bakalım efendim. Değerli dostlar, öncelikle dalyancılık nedir? Onunla ilgili biraz bilgi verelim. Deniz, göl ve ırmakların kıyılarına yakın yerlerinden ağ ve kazıklarla oluşturulan büyük balık avlama noktalarına dalyan deniyor ve bunu yapanlara da dalyancı deniyor. Günümüzde ise sadece ve sadece 3 tane dalyancı kalmış değerli dostlar. Siz bu ağlarla ve kazıklarla belli bir noktada belli bir tuzak oluşturuyorsunuz deyim yerindeyse ve o tuzak içerisinde giren balıklar sizin kazancınız olmuş oluyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz Dalyanı'nda da hareket başladı değerli dostlar. Boğazın ortasında ağ ve kazıklarla oluşturulan dalyanda balıkçılar balık avlamaya çalışıyor. Dalyanda balık sürülerinin hareketlerini tahlil edebilen ve av sırasında zamanlamayı iyi bilen gözcüler var. İşte bunlara onların tabiriyle vardacı ya da kapakçı deniyor değerli dostlar. Ne yapıyor bu vardacı ya da kapakçılar? Balıkların o pusuya yani ağ ve kazıklarla oluşturulan kümesin içerisine girmesiyle birlikte orayı kapatıyorlar ve balıkları yakalamış oluyorlar. Ayrıca ağın ağzının kapatılmasında zamanlamayı tutturabilen ve ağ toplandığında balıkların kaçmasına izin vermeden tekneyi alabilen balıkçılar da gözcülerin talimatıyla balıkları yakalıyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz Dalyanı ise havadan görüntülendi. Bunlara internetten de ulaşabilirsiniz. Gerçekten böyle farklı görüntüler var değerli dinleyiciler. Görüntülerde böyle boğazın ortasında ağ ve kazıklara kurulan dalyan gözükürken balıkçılarsa teknede balıkların gelmesini bekliyor. Güzel farklı bir gelenek, bunu da internetten araştırarak görebilirsiniz. Nisan ayında başlayan ve Haziran ayına kadar süren avlanma yöntemi hakkında 84 yaşındaki balıkçı Arif amcamız bilgi veriyor. Diyor ki daha önceden burası Orkinos dalyanıydı. Kıyı dalyanı ufak balık tutar, deniz dalyanı kılıç balığı Orkinos gibi büyük balıkları tutar. Şimdi Orkinos kalmadığı için küçük balık tutuyoruz. Ben 1935 doğumluyum. Bu dalyan benden daha evvel. Burası tapulu. Nisan, Mayıs'ta başlıyor, Haziran gibi bitiriyoruz. Fazla uzun sürmüyor. Balıklar Nisan, Mayıs dedim mi yukarı doğru çıkar. Bu kazıklar dibe kadar iner. Dalyan diplerine oturur. Sonra çapa atarak, gererek balık tutarlar diyor. Değerli dostlar, dünyanın en eski balıkçılık yöntemi dalyancılık Beykoz'da devam ediyor diyelim ve programımıza devam edelim efendim. Değerli dostlar, bu aralar sosyal medya hesaplarında, işte Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da kendisini NASA ile birlikte Mars'a gitmeye yönelik bir davet almış gibi paylaşımlarda bulunan kişiler görmüşsünüzdür. Ya da ismini Mars'a gönderen ya da kendini Mars'a gönderen gibi gösteren kişiler görmüşsünüzdür. Bununla ilgili ayrıntılara dilerseniz bakalım nedir bu NASA'ya gitme muhabbeti, yani daha doğrusu NASA ile Mars'a gitme muhabbeti, dilerseniz ayrıntılara bakalım efendim. Değerli dostlar, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 2020'deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada oldukça ilgi çekti. NASA'nın başlatmış olduğu ismini Mars'a gönder kampanyasına en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer aldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir rover uzay aracı gönderecek değerli dostlar. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleriyle dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars ismini Mars'a gönder adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak. Formun doldurulmasından sonra 2020'deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı da veriliyor. Değerli dinleyiciler, işte sosyal medyada insanları paylaştığı da bu biniş kartı, yani temsili biniş kartı. Kartın şekli aynı uçak biletlerine benzetilerek tasarlanmış, hatta esprili bir yaklaşımla uçaklarda uçulan mesafeye göre verilen mil puanlar bile o temsili biniş kartı üzerinde yer alıyor. Değerli dostlar, konunun sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çapında 1.615.864 kişi başvuru yaptı. En yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında Türkiye ise birinci sırada ve Türkiye'den bu programa 308.454 kişi başvurmuş değerli dostlar. NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği İnsansız izci aracıyla Kızıl Gezegen'de eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Procity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020'nin Temmuz ve Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak. Peki siz de bu NASA gidiş biletine sahip olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Tabii bu NASA'nın sitesine başvuracaksınız değerli dinleyiciler. İsimler Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenecek ve Mars'a gönderilecek. Yani sizin adınız da o çip içerisinde Mars'a gitmiş olacak. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriyor. Tabii temsili bir kart. Kayıtlarsa 30 Eylül'e kadar devam edecek. Dediğim gibi projenin adı Send Your Name to Mars, ismini Mars'a gönder. Site üzerinden buna ulaşabilirsiniz de adınızı Mars'a gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Kıymetli dostlar, Almanya'da bir polis memuru sürücülere insanlık dersi verdi. Kaza yerinin fotoğrafını çekmek isteyen sürücülerden birini aracından indirip ona gerçekten hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdi. Efendim, nedir bu olay? Almanya'da bir bölgede trafik kazası meydana geliyor ve trafik kazasının faillerinden 47 yaşındaki şoför olay yerinde hayata elveda ediyor. Polis ve ambulans olay yerine geliyor. Haliyle trafik nakıs duruma geliyor ve bu trafiğin durmasının sebebi de meraklı sürücüler. Sürücüler ne yapıyorlar efendim? Ellerine telefonlarını alıp kaza yerinin görüntüsünü çekmeye çalışıyorlar. Ve bu da bu trafik yoğunluğunun üzerine yoğunluk katıyor. Bunu gören, bu durumu fark eden Alman polis çok sinirleniyor ve sürücüleri önce tek tek uyarıyor. Ancak polisin bu uyarışları sürücüler üzerinde caydırıcı bir etki yaratmıyor ve fotoğraf, video çekmeyi sürdürüyorlar. Polis o sırada sürücülerden birini indirip ona bir hayat dersi veriyor. Diyor ki, ölü insan mı görmek istiyorsun? Ölü insan mı görmek istiyorsun? Gel hadi, ben sana ölü insan göstereyim, fotoğrafını çekersin. Gel hadi, gel, mutlu olursun. diyor. Ya da bir şoför tedirgin oluyor birden. Hayır, görmek istemiyorum diyor. Görmek istemiyorsun madem, neden fotoğrafını çekiyorsun? Merhaba diyebilirsin. Şimdi kazanın fotoğrafını çektiğin için sana 128 euro ceza keseceğim. Kendinden utanmalısın. Yaptığın hiç doğru bir şey değil diyerek onu fırçalıyor ve polis sonraki ifadesinde insanları kendi davranışlarıyla yüzleştirmek için böyle bir davranış içerisine girdim diyor değerli dostlar. Evet, toplum olarak sizin de karşınıza çıkmıştır. Belki bununla iç içe bir durum halindeyiz. İnsanlar çok meraklı ve sürekli olarak bir kazanın, bir yangının, bir sıkıntının, bir derdin videosunu çekme ya da fotoğrafını çekmek gibi bir merak içerisindeyiz. Yani anlarım, gazetecisinizdir ya da işiniz budur, anlarım. Ama yani bir kaza mahallinde insanların her şeyi unutup insanların acılarını görüntülemek için birbirleriyle yarışması gerçekten üzücü. Ya da bir intihar vakası gerçekleşiyor. İnsanlar ellerinde telefon, hem video çekiyorlar hem de böyle korku filmi izlermiş gibi ona şahitlik ediyorlar. Dolayısıyla bu yani nereye gidiyor, bu gidiş nedir? Bunu da sorgulamak lazım. Geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan Camii'nde bir cenaze namazına katıldım değerli dostlar. 8 yaşındaki bir yavrumuzun hayata elvedasının cenaze namazıydı. Ve o cenaze töreninde bir şey dikkatimi çekti. Yine bu haberle ilgili bir şey. Bir kadıncağız elinde telefonu, son marka telefon. Ve o telefonla gözyaşları eşliğinde katıldığı cenazeden canlı yayın yapıyor efendim. Yani Instagram'dan açmış. İki kişi izliyordu o canlı yayını dikkatimi çektiği anda. İki kişi oradan canlı yayın yapıyor. Yani tamam, Instagram'da anlıyorum, mutluluklarınızı, güzelliklerinizi paylaşıyorsunuz ama artık bu Instagram sosyal medya bağımlılığı artık acıyı da kederi de paylaşacak derecede bizi içine çekiyor. Bizi bağımlı hale getiriyor galiba. Dolayısıyla gün geçtikçe bu sosyal medyanın içerisinde kayboluyoruz. Değerlerimizi de kaybederek kayboluyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hususta benim dikkatimi çeken bir başka husus. Dolayısıyla insanların dertlerini ifşa ederek kendi mutluluklarımızı perçinleyemeyiz. Yani insan orada acı çekiyor, kaza yapmış ya da bir deprem olmuş ya da bir yerde yangın çıkmış. Dolayısıyla orada bir acı var, bir ızdırap var. Yani bunu telefonla çekip birilerine göndermek, paylaşmak, yani nedir, bunun amacı nedir? Bir şey, net bir ifade de kullanılamıyor aslında bunun için ama insanlar, bilmiyorum, kendini gazeteci ya da haberci yerine mi koruyorlar orada? Bunu da sorgulamak gerekiyor değerli dinleyiciler. Evet, haberde de belirttiğim gibi yani hayatın her anını bir şekilde kayıt altına almak için telefonları kullanıyoruz. Sadece gündüz değil, gece de bu böyle. Yani telefonları hemen yanı başımızda ağırlıyoruz geceleri. Biz uyurken onlar da hemen yanı başımızda duruyorlar. Kimi zaman yanı başımızdaki prize takıyoruz, kimi zaman yastığımızın altına koyuyoruz, kimi zaman hemen yanımızdaki masanın üzerine koyuyoruz. Dolayısıyla uyurken bile kopamıyoruz telefonlarımızdan. Sevgili dostlar, yine böyle bir durum gerçekleşti. Ankara'da yaşayan Gündüz Polat çifti de aynen bizim gibi, sizin gibi yaptı ve telefonlarını yanı başlarına koydular. Ancak telefon onlara gece büyük bir sürpriz yaptı efendim. Nedir o sürpriz? Ayrıntılara bakalım. Olay geçtiğimiz hafta Eryaman'da, Ankara Eryaman'da bulunan bir evde meydana geldi. Değerli dinleyiciler, 8 ay önce evlenen Nurcan ve Berk Gündüz Polat çifti başucuna koydukları cep telefonunun patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Saniyeler içinde telefon alev almaya başladı ve o alev almasıyla birlikte hem yatak başlığını hem karyola yatağını yaktı. Odayı yoğun duman sarınca çift paniğe kapıldı. Cep telefonu patlayan Berk Gündüz Polat yaşadığı şoku üzerinden atınca yanan telefonu balkona attı. Gündüz Polat yanmaya devam eden telefonun üzerine su dökerek telefonu söndürdü. Olay sonrası Nurcan Gündüz Polat psikolojisinin bozulduğunu ifade ediyor. Sahura kalkacaktık, eşim uyuyordu, ben uyanıktım, saat 3 civarıydı. O sırada eşimin başucundan bir ses geldi, ne olduğunu anlayamadık, yavaşça başlayıp devam eden bir sesti. Düdüklü tencereden gelen bir ses gibiydi. Çok korktum, eşimi uyandırdım. Uyandığımda ben ne olduğunu anlayamadım. Eşim uyanır uyanmaz telefon patlıyor dedi, dışarıya çıktık. Odadan Eşim eline fırın eldivenini aldı, onunla telefonu çıkarmaya çalıştı. Sıcak olduğu için tutamadı, yatağa düşürdü. Tabure ve eldiven yardımıyla balkona attı telefonu. Bunların hepsi 30-35 saniye içinde oldu. Bir dakikamızı bile almadı. Balkonda telefonun üzerine su döktük. O gece hiç uyuyamadık. Salona geçtik. Burada da çok büyük bir duman ve çok kötü bir koku vardı. Salonda kanepelerde yattık ve 3 gündür uyuyamıyoruz korkudan diyor. Ve telefonun da şarja takılı olmadığını belirtiyor. Çift değerli dinleyiciler. Gerçekten yani telefonları bu şekilde yanımızda bulundurmak hem radyasyon açısından tehlikeli bir risk taşıyor hem de bu şekilde ne olduğu belli olmayan bir patlamada söz konusu olabilir değerli dostlar. Dolayısıyla telefonları biraz daha uzakta ağırlarsak, biraz daha uzakta bırakırsak hem kendi sağlığımız için hem çevremizdekilerin sağlığı için daha isabetli olacaktır. Önlemimizi daha dikkatli bir şekilde alalım lütfen. Sevgili dostlar, insanlar kilo vermek için türlü türlü çabaların içerisine giriyorlar. Kimileri spor yapıyor, kimileri beslenmelerine dikkat ediyor, yiyecekleri hayatlarından büyük bir çoğunlukla çıkarıyorlar ve büyük bir disiplin içerisine giriyorlar. Kimileri kilo vermek için ameliyat oluyor, kimileri midesine kelepçe taktırıyor. Dolayısıyla günümüzün, çağımızın en büyük dertlerinden bir tanesi yoğun kilolar, obezite. Ve baktığımız zaman Amerika'dan başlayan, batılı ülkelerden başlayan ve Orta Doğu'ya bize doğru gelen bir obezite furyası var. Ve tabii bu hiç de hayra alamettir ama uzmanların bir tavsiyesi var. Günde 15 dakika güneşlenmek kilo vermeye yardımcı olur diyorlar uzmanlar. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım efendim. Obeziteden korumak istiyorsanız güneşlenmenizde fayda var efendim. Çünkü D vitamini kilo vermenizi kolaylaştırıyor. D vitamini için güneş ışığı oldukça önemli. Vücudumuz D vitamininin %90'ını besinlerden değil güneş ışığından alıyor. Yani günde en az 15 dakika yüz, kol, boyun ve bacaklarınızı güneş ışığına tutarak gerekli vitamin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Vücudunuzun sentezlediği o D vitamini insülin direncini dengeliyor. Böylece kilo vermek daha kolay hale geliyor sevgili dinleyiciler. Ancak uzmanların bir uyarısı var bu konuda. Güneş kremleri D vitamini sentezini engelliyor. Ayrıca filmli canlarda da benzer bir durum geçerli. Güneş ışığını yani kilo vermek gerekli D vitaminini almak için güneş ışığını doğrudan almak gerekiyor. Tabii Türkiye'de düşen güneş ışınlarının açısı göz önünde bulundurulduğunda Mayıs ayından Kasım ayına kadar olan zamanın D vitamini sentezi için etkili olduğunu söylüyor uzmanlar. Bu tarih aralığında yani Mayıs'tan Kasım ayına kadar 10 ila 15 saatler arasında kısa süreli güneşlenmek uygun. Günde en az 15 dakika yüz, boyun, kollar, mümkünse bacaklar güneş görmeli diyor uzmanlar. Koyu tenlerde bu süre yani güneşlenme süresi biraz daha uzun olmalı. Kolaya kaçıp evde camın arkasında, perde arkasında ya da araba kullanırken kolunuzu, yüzünüzü güneşe tutarak D vitamini sentezlemek mümkün değildir uyarısını da özellikle belirtiyor uzmanlar değerli dostlar. Arılar. Hayatımızın her lahzasında bizimle birlikte olan arılar. Yani arılarla birebir muhatap olmuyoruz ama arıların o lezzetinden, baldan sabah tüketebiliyoruz, akşam tüketebiliyoruz, öğlen tüketebiliyoruz, Ramazan'da tüketebiliyoruz, sahurda, iftarda. Dolayısıyla bir şifa kaynağı bal hem de lezzetiyle bizi mest ediyor. Dolayısıyla sürekli tüketebildiğimiz bir besin maddesi ama arılar bu bal üreticiliğinden de öte insanlık ve dünya için sandığımızdan çok daha büyük öneme sahip. Üstelik hem arıların hem diğer böcek türlerinin nüfusu dikkate değer şekilde azalıyor. Birleşmiş Milletler dünyayı bu tehlikeye karşı yani arıların azalması tehlikesine karşı harekete geçmeye çağırıyor. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım efendim. Arılar ve böcekler insanlık için çok önemli. uyarı çok önemli bir isimden geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed bu açıklamayı yapıyor. Arılarla diğer vahşi böceklerin sayılarının azalması ve kaybolmalarının küresel ekosistem ve insanoğlunun refahı üzerinde şiddetli sonuçları olacak diyor. Vahşi yaşamda, tarımda ve şehirlerde arıları korumak için acil ve geniş kapsamlı çabalara ihtiyaç var diyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed. Arılar ve böcekler sandığımızdan daha önemli insanlığımız için, dünyamız için. Adeta arılar ve böcekler ekosistemin gizli işçileri sevgili dostlar. Arılar 200 bin hayvan türünün yaşamasını sağlayan 170 bin tür bitkiyi destekliyor. Kabaca üretilen tüm gıdanın 3'te 1'inden arılar sorumlu diyebiliriz kıymetli dostlar. Hem gıdaların yetişmesinde rol oynuyorlar hem de kendileri bizzat gıda üretiyorlar. Dahası ötesi arılar tıpta da oldukça önemliler. Besleyici gıda üretiyorlar. Özellikle de bal ve arı sütü. Ayrıca bunlar modern ve geleneksel tıpta da bizzat ilaç olarak kullanılıyor. Tüm bunları yaparken milyonlarca işi, çiftlikleri, şirketleri ve dünya çapında toplumları destekliyorlar. Ünlü bilim insanı Albert Einstein, arılar yok olursa insanoğlunun sadece 4 yıl ömrü kalacağını söylemişti ve dünyada hem arıların hem de böceklerin nüfusu dikkat çekici şekilde azalıyor. Bunun başlıca sebebi ise tabii yine bizleriz, bizzat insan sevgili dostlar. Kullanılan zirai ilaçlar ve hızla gelişen teknoloji arılar ve böcekler için ölümcül olabiliyor. Birleşmiş Milletler bu tehlikenin önüne geçmek için dünyayı eyleme geçmeye çağırıyor ve bu çağrıyı yapan da bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed sevgili dostlar. Bu hususta biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle tarım üretimi yapan kişilerin ilaçları kullanırken ilaçların içeriklerine biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konu gerçekten hassas. Böcekler ve arılar bir ekosistemin parçası. Dolayısıyla onlar o parça olma görevlerini kaybederler ve yok olurlarsa dünyanın dengesi alt üst olur sevgili dostlar. Apiturizm denen bir şey var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Ben de ilk defa bu araştırmamda duydum. Apiturizm. Nedir efendim? Apiturizm. Avrupa'da son yıllarda oldukça revaçta olan bir şey apiturizm. Yani anlayacağımız dilde arıcılık turizmi. Apiturizm. Bursa'da arıcılık yapan bir vatandaş çiftliğini, arı çiftliğini ziyarete açıyor ve burada daha önce Avrupa'da görmüş olduğu apiturizmi hayata geçiriyor. Katılımcılar çiftlikte arılarla bizzat muhatap oluyorlar. Peki nasıl başladı bu hikaye? İslam Dikbıyık bu girişimcinin adı. Çocuklara arıları ve balı sevdirmek için başladı bu işe, apiturizme. Niyeti bu yönde. Ziyaretçiler arı çiftliğini ziyaret ederek farklı arı tiplerini görüyorlar. Arı ürünlerinin tadına bakıyorlar. Hatta arılarla şifa arayanlar dahi çıkıyor. İslam Dikbıyık Bursa'da bu işe gönül verenlerden, apiturizm sevdalılarından birisi. Cumalı Kızık mahallesindeki çiftliğinde apiturizm yapıyor. Ziyaretçiler şeffaf ve dışı yumuşak dokulu kovan sayesinde kovan içinde arıların bizzat yaşamını gözlemleme şansına sahip oluyor ve arıları sevme imkanı buluyor. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, gerçekten benim de ilgimi çekti bu apiturizm ve yakın zamanda niyetliyim, gideceğim ve Cumalı Kızık'ta Bursa'da bu arıların yaşayışını yakından inceleyeceğim, irdeleyeceğim. Çocukluğumuzdan beri lezzetiyle, şifasıyla bizimle olan bir gıda maddesi bal ve onların balın üreticilerini bizzat yerinde görmek niyetim inşallah sevgili dinleyiciler. Sıradaki haberimiz Isparta'dan. Isparta'da, Güler Diyar Isparta'da hasat başladı. Tabii Isparta denince akla ne gelir? Gül. Dolayısıyla gül hasatı başladı. Gül hasadı başlayan Isparta'da gül bahçeleri hasatla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Turistler gül hasadına katılıp gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor ve burada güllerle baş başa günler geçiriyorlar. Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Mevsim koşulları dolayısıyla sezona 15 gün geç merhaba diyen Isparta'da üreticiler gül çiçeğinin açmasıyla hasada başladı. Sabah erken saatlerde bahçelerine giren üreticiler topladıkları gülleri fabrikalara gönderiyorlar. Hasatla birlikte gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor, bahçelere gelen turistler gül hasadına katılıp gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyorlar. Gül üreticileri de Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları davet ediyorlar bahçelere. Ziyaretçilerimiz sabahın erken saatlerinde gelip bu bahçelerin içerisinde, gül bahçelerinin içerisinde gül kokusunu hissedecekler, güzel vakit geçirecekler. Gül bahçelerine hiç gelmeyen insanları bekliyoruz, gelip görsünler diyorlar. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere geliniyor, burada hasat başlıyor, akşama kadar devam ediyor ve aynı zamanda gelen misafirler de, ziyaretçiler de ağırlanıyor. Onlarla beraber gül koklanıyor, gül toplanıyor ve parfüm kullanmadan gül kokusu üzerinize sinecek ve mis gibi kokacaksınız vaadinde bulunuyorlar. Gerçekten bu da doğayla baş başa kalmak, en güzel çiçek olan gülü yerinde görmek, doya doya koklamak için güzel bir fırsat. Bazen trafikte denk geliyor böyle gül satan abiler ablalar. Oradan bazen alıyor insan çiçekle baş başa kalmak için. Ama kokladığınız zaman hiçbir şekilde böyle içinizde güzel bir his uyanmıyor. Ama bu Isparta'da yetişen güller gerçekten böyle kokusuyla, rayihasıyla insanı doğayla buluşturuyor. Yerinde görmek, yerinde koklamak, koparmadan koklamak da başka bir keyiftir. İnşallah buraya da böyle gideceğimiz yerler listesine eklemekte fayda var diyelim ve haber tadında programını noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çevrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.